Olgu ortaya çıktığına göre, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir olgu, aynı zamanda da edimsel de diyebiliriz buna. Çünkü bu bir
Gelişmiş.
olanaktan ortaya çıktı. Osmanlı Devleti yıkılırken aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti doğuyordu. Ya da orada Türkiye Cumhuriyeti'nin oluş süreci, Osmanlı'nın yıkılış süreciyle aynı şey diyebiliriz. Ve eş zamanlı orada varlık ve yokluk birlikte kapsanıyor doğal olarak. Yani olgu ortaya çıktığı zaman, olgu kendini ortaya koyduğu zaman, artık olgu olduğu zaman ona eğer olanak açısından bakarsak edimselleşme diyebiliriz. Potansiyel ya da olanak açısından. Yani çünkü Cumhuriyet'te Osmanlı Devleti'nde bir potansiyel varlık taşıyordu. O potansiyel olmasaydı Cumhuriyet ortaya çıkmaz. Yani Atatürk bir Osmanlıydı. Atatürk bir şey değildi. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı değildi. Osmanlı yurttaşıydı ve padişahın bir kuluydu şey olarak, eğer padişahlık terimlerinde düşünürsek. Ama aynı zamanda anayasal monarşi. Yani anayasaya dönüyordu ve anayasaya dönmesinin çok bir anlamı yok. Anayasa her zaman var Osmanlı Devleti'nde. Orada önemli olan o meclisi, Mebusan'ın falan kurulması. Demokrasiye geçiş.
Kavramın ortaya çıkışı olguyla zamansal olarak, yani insanlıkta ya da
Orada
tinsel
gelişmeler
alanda,
oluyor.
evet, daha geç
Tabii.
değil mi? Yani
Yani
önce olgu var,
şimdi
sonra o kavram olarak çıkıyor.
Demokrasi Avrupa'yı önceleyen bir şey. O şey olarak, olgu olarak Yunanlarda bir demokrasi modeli vardı. Yani demokrasi halkın kendini yönetmesi diye düşünüldüğünde Avrupa'da bunu şimdi şeye götürebiliyorlar. Magna Carta'ya kadar götürüyorlar. İngiliz 12. yüzyıla kadar götürüyorlar. Ama Hegel de diyor, yani Magna Carta'ya bakıp da bu demokrasinin başlangıcı falan demek için gerçekten moron olmak gerekir. Orada yalnızca krala karşı ya da kraliçeye karşı soylular kendilerine belli bir parça daha şey hak kazandılar. Yani soylular ne halkı temsil ediyorlar ne de soyluların kazandığı hak herhangi bir politik hak değil. Yani Magna Carta'da demokrasinin D'si bile yok ama aynı zamanda da şey var, tek erkin sınırlanmaya başlaması. O, evet, o başlıyor. Ama ondan çok daha çok çok daha önemlisi Yunanlar gösteriyorlar. 12.
Tarihte
yüzyıl.
daha önce.
O, şey, 13. yüzyıl aslında Magna Carta. Yani 1200 yılları demek istiyorum 12. yüzyıl derken. Orada olanak halkın yurttaşlık bilincini kazanması, politik bir politik istenci, kendi istenciyle özdeşleştirme bilincini kazanması o aşamalı olan bir şey. Önce işte İngiltere'ye bakarsak, İngiltere'de erken oldu bu Avrupa'ya göre. Osmanlılar buna daha geç katıldılar. Orada halk, yani önce mülkiyete bağlandı. Zenginler, en zenginler. Zenginlerin en zenginleri politik güç kazanmaya başladılar. Parlamento üyeleri falan ya da lordluklar onlardan seçildi. Kraliçe onlara danışıyordu, danışmayı istiyordu. Ya da bazen onlar kendilerini dayatıyorlardı. O demokrasinin gelişmesi şeyden başlıyor o zaman. Yani eğer 13. yüzyıldan alırsak, monarşinin gücünün daralmasıyla paralel, demokrasi ve monarşinin gücünün daralması aynı şey değil. Onu füze felsefesinde daha detaylı inceleriz. Şu an girmeyelim ama orada bir şey var. Olgu henüz şey olarak var, potansiyel olarak var. Yani İngiltere İmparatorluğu'nda ya da Kraliyetinde demokrasi bir potansiyel olarak duruyor. Yani orada onun karşısı var. Tek istence karşı evrensel istenç. Tekil istenç. Burada önemli olan şey de diyemez. Bir şey kaynıyor galiba orada. Tötr sesler. Yok, tutaktan gelmiyor mu? Tekil istenç ustal olabilir ve genel istencin her zaman ustal olması gerekir Rousseau'nun çözümlemesine göre ama bazen halkın istenci genel istençle çakışmıyor. Halk aptal olabiliyor pek çok durumda. Örneğin İngiltere'de şu an şeyini tam hatırlayamayacağım detayını çok yine şey bir anda hükümet halkın savaş tutkusunu ve coşkusunu, heyecanını bastırmak için şey yapıyor, çalışıyor. Yani halk kaptırmış kendini. Paylaşım savaşı diye. Ben paylaşım savaşı, paylaşmak, savaş eğer istençlerin çarpışmasıysa ve istenç düzeyinde çözülüyorsa, istenç her zaman paylaşma amacı, içeriği olarak paylaşmayı almıyor diyeceğim ve dolayısıyla o paylaşım savaşı anlamsızlaşacak. Yani her savaş paylaşma uğruna olmayabilir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın, yani Naziler yani onların istenci paylaşmadan daha yüksekte duran bir içerik de taşıyordu. Yani Naziler de şey istiyorlardı. Belki sömürgeler falan filan oralarda pay. Ve savaşlardan sonra genellikle bir pazarlık yapılıyor, paylaşma yapılıyor. Yeniden bir dağılım oluyor ama savaşı ona indirgemek, yani bu savaş, dünya savaşları sadece sömürgeleri paylaşmak için yapıldı demek, işin tek yanına ağırlık vermek oluyor. Bence o yüzden geçerli değil. Yani istenç, dünya savaşları sadece
özelliklerinden bir tanesi dünya savaşları.
İnsanlar değerleri için savaşıyor.
Evet, dolayısıyla ama evrensel değil. Yani tabii savaşı onunla tanımlamak doğru olmayabilir. Oradan. Nasıl?
Değerleri için savaşıyor insanlar.
Evet.
Yani değerleri için hayatlarını feda
ediyorlar. O yanılsama denebiliyor bazen. Yani gençler
onu daha egoya ait şeylerle, evet, tam psikolojik şeylerle tanımlama şeyi var.
Savaş çözümlemesi de yapılmalı. Clausewitz o işi bitirdi demek doğru değil. Yani o belki de birkaç ana ilkeyi yineleyip duruyor. Clausewitz'in çözümlemesi yeterli olmayabilir. Eksik de olabilir. Ve yer yer yanlış da olabilir. Onu klasik sayıyorlar ama şimdi şeye dönelim. Olgu olgu sonluluk taşıyor. Olgu gerçekliği dediği zaman oradaki gerçeklik sözcüğünün orada süs olmaması için olguda gerçekten gerçeklik olması gerekir. Olgudaki gerçeklik payı olguda kapsanan varlık payıyla. Yani nerede gerçeklik varsa orada varlık olmalı. Varlığın olmadığı şey gerçeklik dersek yanlış oluruz. O yüzden doğal bilinç görüngüye gerçeklik diyebiliyor. Çünkü görüngüde de varlık var. Görüngü yalnızca yokluk değil. Görünüş yalnızca yokluk. Hegel'in çözümlemesinde. Şahin yalnızca yokluk. Özü olmayan görünüş. Ama görüngü varoluş gibi varlığı ve yokluğu kapsıyor. İkisini de kapsıyor. O yüzden görüngüye varlık demenin gerekçesi var. Ama görüngüye gerçeklik dendiği zaman o gerçeklik görüngüye varlık yapıyor ve onu Heidegger diyebilir. Sartre diyebilir. Yani görüngü birincildir diyenler görüngü gerçekliktir deme hakkını taşıyorlar. Yanlış şeyde. Mantıksal olarak yanlış ama kendi öncülleri açısından doğru. Yani varoluş birincildir diyor. Heidegger yani fenomenin herhangi bir özü göstermediğini, kendini gösterdiğini söylüyor ve dolayısıyla fenomen de varlığının kendisinde taşıyor, başka bir şeyde taşımıyor. Ve o yüzden varoluş değil fenomen. Yani şimdi Sartre'da da varoluş birinci dersek varoluş varlığını zeminde taşımıyor. Ya da başka bir varoluşta varoluşun karakteri mantık biliminin varoluş konusunda bize öğretmesi gereken en yalın şey ve en önemli şey varoluşların zeminli ve zeminlendiren olmaları. Yani kendileri de zeminliler. Kendisi zeminli olduğu zaman, bir zeminden geldiği zaman varlığını kendisine taşımıyor demektir. Evet. Yani bağımlı ve türev. O zaman varoluşun gerçek olduğunu ya da birincil olduğunu söylemek klasik felsefeye göre ya da usa göre apaçık bir saçmalık.
Yani görüngü özünü varoluştan alıyor.
Hayır. Görüngü özünü özden alıyor.
Hayır. Görüngü varoluşa çıktığında öz ile uçmuş oluyor.
Hegel'de varoluş daha temel. Görüngü zaten varoluşa çıkmış olmayı kapsıyor. Tamam. Görünen şey yani varoluş
bir
daha
bir öncesinde şey, öz yok. Yani görüngüde öz yok.
Var.
Ama
öz, fenomen ve nümenon. Nümenon gerçek ya da öz.
Fenomenon gösterilen yani onun
özün
gösterilmesi. Okuduklarımdan görüntüyle öz olmadığını var olmuşta.
Görünüşte yok.
Görünüşte.
Yanılsama görünüşte yok. İlk öz bölümünün başında görünüş çözümlemesi var. İngilizce'ye onu yanılsama diye çeviriyor Miller. Yani yanılsama, orada öz yok. Yani Sartre'ın ya da Heidegger'in fenomeni aslında şeye karşılık düşüyor. Schein'e karşılık düşüyor.
O felsefeciler soyutlama yapmıyorlar mı?
Yapıyorlar. Ne, yani açıkça yapıyorlar. Çünkü ya, Heidegger'in soyutlaması şu, fenomen diyor özün görünmesi değil, kendisinin görünmesi.
O kadar.
O kadar. Bu bir soyutlama, özü soyutluyor. Fenomen, yani fenomen dendiği zaman bunu çocuk bile düşünebilir. Görüngü dendiği zaman orada bir şeyin görünmesi anlatılıyor. Yani bir şeyin olması değil ama görünmesi anlatılıyor. Varlığı değil ama görünmesi.
Görünen
de var. Evet, görünen bir şey var orada. Görünen şey değil, kendisi değil. Yani şu anlamda kendisi değil. Başka türlü görünüyor. Gibi görünmek var orada. O kelime anlatıyor. Yani görüngüde görünen şey, ama Hegel görüngünün diyor, görüngüdeki görüngünün diyor, büyük şakası diyor, aslında görüngüde özün gizlenmesi falan diye bir şey yok diyor. Görüngü ve öz bir diyor. Bu şey de, biraz önce söylediğim şeyin tam tersi. Yani yani zaten öz kendini gösteriyor diyor. Aslında bir yerde Heidegger gibi. Heidegger'i doğrulayan ya da ona paralel düşen bir anlatım. Ama Heidegger şey yapıyor, iki karşıtı indirgiyor, bir karşıtı kaldırıyor. Yani öz ve görüngü çakışı falan demiyor, öz diye bir şey yoktur diyor. Hegel bir yerde şey, onlara...
Özüm var beni reddediyor, öyle öz tabii. Diye bir şey yok.
Evet,
ama Heidegger söylemek böyle. İstediği söylenemeyecek bir şey aslında ve ben tabii, ona aklım tabii. Şey yapmıyor. Yani onu söyleyemiyor insan. Yani ussal düşündüğüm ben o söylenemeyecek.
O şizofrenik bir şey. Yani orada şimdi biz kalkıp görünen bir şey var ama onun
özü yok.
Özü yok. Yani eğer bir şey kendisine olduğu gibi ise o zaman ona görüngü demeyiz. Yani fenomen dediğimiz zaman bir örneğin görüngü bir yıldırım düşmesi falan bunlar birer fenomen. Burada gerçekte şey var, onun arkasında doğa yasası var, öz dediğimiz şey bu. Şimdi fenomende özden başka bir şey yok, doğru. Yani yıldırım düşmesinde, şimşek çakmasında doğa yasalarından başka hiçbir içerik görünmüyor. Hegel bunu söylüyor. Ama Heidegger şey diyor, yıldırım düşer ama doğa yasası diye bir şey yoktur. Fenomen de ama şimdi eğer kendisi bunu söylerse o zaman kendini çürütecek. Yani içerikte
ama en azından yani, varoluşta öz olmadığı
için. Burada çok önemli bir şey var. Çok güzel. Burada çok önemli. Doğal bilincimiz evet. Yani felsefede yeterince güçlü olmayan bilincimiz Heidegger'in böyle bir yanlış yapabileceğine
inanamıyor.
O da kanıt nasıl? Değil. Bak.
Ya ha tamam o da kanıt değil. Hani bu kadar hani saçmalayamaz
herhalde. Niye?
Hayır yani.
Şimdi Sartre aynı Sartre'ın saçmalarının
yani çok şey yani hani nasıl bu kadar absürtlüğü bir mantık var yani.
Ne yapacağız?
Öyle açıklıyorlar yani absürt şeyi yani.
Ama yani bu kadar, şimdi
bu çok güzel. Gerçekten şey bravo.
Güzel, ben, güzel tamam.
Işte. Çok harikayım söylediğin şey. Evet. Herkes dinlemeli bunu aslında. İstersen bir daha söyle.
Absürtlü bir mantık var mı diyor?
Ne? Hangisi? Yani Heidegger'in böyle bir şeyi söylemesinin nasıl olanaklı olduğunu.
Evet.
Yani düşün yıldırım düşmesi var ama doğa yasaları yok diyor Heidegger. Hayır, fenomen var ama özü yok.
Çıkarımınız diyorum. Yani bu kadar şey yapmış yani.
Çıkaramaz mıyız bunu? Biz Heidegger'in söylediğinden kendimize güvenerek bu çıkarsamayı yapamaz mıyız? Çünkü
yani okuduklarına dayanarak çok iyi bildiğimi iddia etmiyorum ama çıkaramayız diyorum.
Ne? Yani öz beklenmiyor. O zaman yani şunu anladım. O zaman doğal bilincimizin eksikliği şu. Heidegger'i yeterince dikkatli okumuyor ve Hegel'i yeterince dikkatli okumuyor. Eğer yalnızca Heidegger'i dikkatli okursa, Heidegger'in tılsımına yenik düşecek. Çünkü doğal bilinci zayıf olduğu için Heidegger'i böyle yorumlayamayacak benim gösterdiğim gibi. Yani Hegel'i ya da felsefe tarihine dayanması gerekir. Yani bu benim söylediğim şey sadece Hegel değil, Aristoteles'te de var, Platon'da da var, Spinoza'da ya da Yani usul kendisine var çünkü ve değişik biçimlerde ya da benzer biçimlerde yazılmış, açıklanmış. Ya
ne söyleyebilir? Mesela Heidegger bu durumda ne söyleyebilir? Şey, Kant söylüyor, kendinde şey diye en azından başka bir şey koyuyor orada. Yani Heidegger ne söyleyebilir böyle bir durumda?
Yani öz... Yani Heidegger Parmenides'te, yani ben varlık o zaman okudum. Mesela Parmenides'e referans veriyorsa, mesela Parmenides'te
evet.
Mesela hakikati açıklıyor, yine true
gerçekliği.
Gerçek.
Yani hakikat gerçekliğe eşit olduğu zaman problem yok.
True, mesela şeyden örnek vermiş, yani Heidegger Parmenides üzerinden çalışıyor. Parmenides'in bir gerçek ya da hakikat tanrıçası var, Aletheia. Ve buradan yani Aletheia, bu Yunan, evet Aletheia.
Gerçeklik
demek. Yani ortaya çıkmak, yani bunu İngilizce, tabii ki ben İngilizce okudum, disclose diyorlar. Yani bir şeyin kendini ifşa etmesi.
Evet.
Dolayısıyla yani truth'un gerçek, işte hakikati.
Detaya kapalı olmak.
Evet, yani ortaya çıkmak, yani hakikati demek. Yani Aletheia, ortaya çıkmak. Bu şekilde yapıyor. Yani bu şekilde, yani ortaya çıkmak, ifşa etmek. Yani
ama görünmek,
kendini ortaya çıkarması, yani bu şey, yoldan düşünürsek şey diyebiliriz, yani doğa, bir doğa yasasının işte hangi yasa ortaya geçer mi o, çıkarması, yani şimşek olarak kendini ortaya çıkarıyoruz. Yani orada nasıl baktığımızla ilgili bir şey.
Hadi gel, onun gerçekliğin yani kendisi.
Şimdi bu ortaya çıkmak
diyor. Yani bu adamın benim hiçbir yorumum yok. Bu adamın kendi lafı.
Hayır, kavram
kendini
aşağı. Kavramda anlaşalım. Ortaya çıkmak, görünmek mi? Var olmak mı? Belirlenmek mi? Nedir? Yani ortaya, burada ortaya çıkmak kavramında bizim netleşmemiz lazım, evet, değil mi? Aynı şeyi yüklememiz
yani
lazım.
Yani gerçeği değil bir şeyin, bir işte objenin ya da bir nesnenin, bir insanın kendi gerçeği, hakikatini ortaya çıkarması. Yani görüngünün tamamıyla ortadan kalkması, görünen şeyin ve gerçeğin, hakikinin ortaya çıkması. Yani bu bir masa içinde olabilir, bir insan içinde olabilir, bir olay içinde olabilir. Yani bütün kitaplarını okumadım ama yani varlığı
bu zaman okudum. Bu anlattığım için net gelmedi.
Ondan yani sonra Parmenides'i.
Peki, o benim çevirim hakkı sanıyor olur. Yani Aletheia, tabii.
Hayır, ben onda varlık ve zamanla bahsetmiyorum. Parmenides
orada Parmenides varlık ve zamanda ele alıyor ve Parmenides konusunda nasıl hatalar, ne kadar kaba hatalar yaptığını çok kolay görebiliyoruz. Yani Heidegger zorluyor. Heidegger çok anormal anormal büyüklükte hatalar, çok kaba saba hatalar yapıyor. Yani bu insanların gözünden kaçmıyor. Şeye ne deriz? Örneğin, tanıtlama yapmayacağım diyor. Tanıtlama usun işlevidir. Oysa logos, söylem olarak logos, tabii ki tanıtlama yapamaz. Ama bütün kitabı tanıtlama dolu.
Evet, orada bir şey
yani
var.
Yani bunu şeyde görüyor. Var, ama bir çelişki değil.
Yani tanıtlama yapmayacağım.
Şimdi tanıtlama yapmayayım, tanıtlama yapmayacağım diyen birisi, bütün kitabında onu yapıyorsa, bu bir çelişkiden daha farklı bir şey. İşlemiyor demek ki tezi. Yani logos sadece söylem değil. Yani Heidegger gerçekten insan kafasına kolay kolay verilebilecek bir biçim önermiyor. İnsanlar onu anlamadıkları için bir yerde belli bir sempati duyuyorlar.
Çok
yani.
Sempati şey meselesi de ya, ben onun ki söylediği kullandığı
kendi çok büyük bir sempati.
Doğrudur, yanlıştır değil mi? Yani
sadece sempati duymuş pek çok insan. Hatta Marcuse de o bile, yani Marksistler bile bir dönem etkilenmişler ondan, ama bunlara baktığımız zaman onların kendilerinin felsefeyi anlamakta çok engelli olduklarını görüyoruz. Yani
Derrida'yı felsefeci olarak
belli bir açıdan kavramlarla uğraşıyorlar. Yani tabii ki Derrida kavramları alıyorsa, kavramlarla ilgileniyorsa, felsefeyi çürütmeye falan girişiyorsa, ona en azından negatif anlamda felsefeci dememiz şey değil, haksızlık değil. Yani yaptıklarını anlamak çok önemli. Küçümseyecek şeyler değil. Çünkü insanları gerçekten yakaladılar.
En azından negatif.
Şimdi devam edelim. Tasıma devam ediyoruz değil mi? Edelim mi?
Evet.
Ben şu Heidegger'i bulacaktım ama...
Parmenides.
Heidegger varlık ve zamanda da...
Orada...
Tamam, bakarız. Bunları bunlar bizim konumuzun tam kendisi. Yani Heidegger'i, Sartre'i falan çözmek. Çünkü doğrudan doğruya mantık biliminin şeyleriyle, kavramlarıyla ilgileniyorlar. Onlarla ilgilenmek şey değil, konunun dışına çıkmak değil.
Öz ve görünge ilişkisi çok açık.
Yani yapmazsak hata olur. Heidegger'i, Sartre'i falan. Şu an Sartre'nin bir kötü Türkçesi de var ona. Orada
ne demiş, ne diyor falan diye artık. Yani hiç olmazsa genel olarak işimize yarayabilecek şeyler var. Metinler, onları daha iyi tanıyabiliriz. Bir şey yapacağız. Daha kitaba dayanan, Heidegger'in kendi metinlerine dayanan incelemeler de yapacağız. Şimdi dönelim şeye, kavram, yargı ve tasıma. Onun sırrını çözelim. Şimdi yargı ve kavram arasındaki karşılaştırma şeyi gösteriyor. Yargının bir yerde eksik kaldığını gösteriyor. Yani yargı üç kavram momenti varken nedense onların yalnızca ikisini şey yapıyor, kullanıyor. Üçüncüsü boş kalıyor. Koşaç dolmamış kalıyor. Yani Koşaç, Hegel sürekli olarak Koşaç'ın boşluğundan söz ediyor. Ve Koşaç'ın özne ve yükleme ilgilendirdiğini biliyoruz. Saltık olarak ilgilendirdiğini biliyoruz. Koşaç'ı çektiğimiz zaman özlem ve yüklem düşüyor. Ortada şey kalıyor. İki tane sözcük kalıyor. Evrensel ve tekil deme şansınız bile kalmıyor. Şimdi bir de şey vardı. Tekilden, yani kavramdan yargıya geçişte tekilin işlevi. Tekil kendini nasıl açındırıyor? Yani tekile geldiğimiz zaman mantıksal çıkarsamayla evrensel bizi tekile götürüyor ve ikisinin birliği tekil. Tekile geldiğimiz zaman ne oluyor? Tekrar açarsak, evrensele ve tekile dönersek bu gerilemek olur. Bu şey değil. İleri gitmenin, onu Defne şey yapmıştı, bir ara açıklamıştı. Mantıksal ilerlemenin nasıl olanaklı olduğunu hatırlıyor musun?
Hatırlamıyorum. Hangi bağlantıyla yaptığımı hiç hatırlamıyorum.
O yazıyor şey, ses kayıtlarında yazıyor. Onu bir dinlersen ve bize tekrar açıklarsan çok iyi olur. Yani şimdi şeye geldiğimiz zaman yeni bir ya kurgul birliğe, kurgul momente geldiğimiz zaman kurgul moment daha önceki momentleri ortadan kaldırılmış olarak kendi içinde kapsıyor.
Tekil dediğimiz bu aslında.
Tekil de bu. Tekil de bir şey, birlik. Ve şey, önceki momentlerin negatif birliği. Onların ortadan kaldırılmış olarak kapsanması. Ve artık tekrar kurgul momentin negatifi, o içinde kapsadığı önceki kapılardır. Demek bir ilerleme olmayacak. Tekile geldiğimiz zaman tekilin kendisi şey belirlenim olarak aldığımız zaman alabilir miyiz tekili belirlenim olarak? İlkini alamayız çünkü şey kalmadı. Onun belirleyecek ve olumsuzlukla ilişki kalmadı gibi görünüyor. Değil mi?
Birlik olarak.
Orada. Evet, birlik olduğuna göre, bir olduğuna göre, bir kendi için varlık ve onun olumsuzluğunu görmemiz gerekiyor. Yani bir şey geldi, şey ne yapacak? Bir, pardon, tekil kategorisi ne yapar? Hegel orada bu kavramını kullanıyor. Hatırlıyor musunuz? Yargıdan, kavramdan yargıya geçiyoruz değil mi? Şimdi, onun gibi okumam çok iyi olmuyor ama şimdi şurada okuyayım. İlkin 165. paragraf küçük mantıktan. O yüzden dinleyeceksiniz. Çoğunuzda yok. İlkin tekillik kapısıdır ki kavramın kapılarını ayrımlar olarak koyar. Yani tekillikten geçtiğini belirtiyor. Çünkü kavramın kapılarının ayrımlar olarak koyulması, ayrımlar çoğu bu yargının formelliği, biçimselliği demek. Yani yargı kavramın ayrım momenti. Şey de evrenselin tekele geçmesi de bir ayrım ya da sonluluk. Tekillik her zaman sonluluk momenti. Ayrım her zaman sonluluk momenti olduğu için. Devam edeyim. Çünkü tekillik kavramının olumsuz kendi içine yansıması
negatif varlık
yani. Evet. Yani evrensel ve tikel. Tikel ve evrenselin birliğini ileri sürmek, yani tekili ileri sürmek için gerçekten de tikelin evrensele yansıdığını görmek ya da göstermek gerekir. Yani bunların eşitliğini göstermek gerekir. Eğer tikel evrensel ile bir değilse o yansıma ya da eşitleme olmayacak. Onu yani onu düşünmek zorundayız. Orada bir yansımadan söz ediyor Hegel. Yani daha kolay olarak şunu söyleyebiliriz. Evrensel ve tikel bir oldukları için onların kurgul birliği olanaklı. Öyle diyebiliriz. Yani varlık ve yokluğun birliğini oluş olarak
totoloji gibi olmadığını söylediniz.
Biraz totolojiye benziyor. Yani eğer ayrımlarını da dikkate almazsak totoloji gibi oluyor. Ya da yani dediğim gibi burada tanıtlamayı tanıtlamak olanaksız bir şey. Ben onu yapmaya çalıştığım için totolojiye başvuruyorum. Ona benziyor. Yani evrensel tikelden geliyorsa tikel evrenselden geliyorsa o zaman tikel zaten evrenselin kendisidir de diyebilirdim. Bu daha kolay olabilir. Daha kabul edilebilir bir şekilde alınabilir ve o zaman o birlik onaylanabilir. Yani çünkü tekil onların birliği olacak. Onların birliğini onların yan yanalığı olarak alamayız. Gerçek anlamda birlikleri olması gerekir. Gerçek anlamda birliğin olması demek tikelin evrenselden gelmesiyle olanaklı olan bir şey. Çünkü türev olan şey, kaynak olan şey, şeyden başka bir şey olamaz. Böyle bir şeyde, durumda. Yani türev dediğimiz, ikinci moment dediğimiz şey, kaynaktan geldiğine göre onun kendi ondan oluşuyor demektir.
Tersini söylemek onunla mümkün değil mi? Evrenselin tikeli kendini içerik alarak, kendini belirleyerek ancak evrensel olabildiğini,
evet.
Bunu dediğimiz anda da aslında onun tekil olduğunu, yani o birlikten zaten gördüğümüzü.
Evet, yani bu dediğim gibi daha çok bireysel düşünmeye bağlı. Böyle sözel bir tanıtlama, açıklama ya da yardım etkili olabilir ama dikkatli düşünürseniz o yansımanın kaynak ve türev dedim, onları düşünürsek, çünkü dediğim gibi evrensel tikeli kapsıyor kendi içinde ve kendi içinden dışına attığı ancak kendisi olabilir. Ve onu da kendine yansıyor. O yansıma, kendine yansıma onların birliğinin de olanı aynı zamanda ve kanıtı ve tanıtı diyebiliriz. Tekil.
Yani logos ve logosu inceleyen bilinç için, yani mantık bilimi yapan bilinç için her tanıtlama o logosu biraz daha yaklaştırıyor ve aynı o tekil ve tikel özelliğini orada da görebiliyoruz.
Şimdi
şeyde görüyor muyuz, o tekilde bir bağlantı var mı? Ben mi alakasız bir bağlantı kuruyorum? Tin ve tin ve doğa. Doğa yani bir kişi, insanın evet. Doğa yanı ve tin, yani nasıl böyle bir geçiş var mı? Bu aynı şey değil mi?
Orada şey diyebiliriz, Hegel öyle derdi herhalde, Russell Hanım'a geldi ama mantık logos evrenseli gösteriyor. Evet. Doğa onun tikelleşmesi, belirlilik kazanması, ve dışsallık, dış varlık kazanması anlamına gelecek. Uzayla birlikte bir dışlaşma da var zaten orada.
Tin'in oluşumu tekilliği ifade
olacak.
Etmiyor.
Ne?
Tin tekilliği ifade ediyor evet. Sonuçta.
Logos'un ve doğanın birliğini anlatıyor o durumda ve tekilliği. Ama Hegel şey diyecek, burada terimlerin yerini değiştirebiliriz.
Logos
doğayla başlayabiliriz ya da evet.
Tinle logos tekil alan olabilir. Şey altına alan olarak. Evet. Doğayı ve tini altına alan
olarak. Evrensel olabilir yani.
Evrensel
olarak.
Düşündüğümde de
tamamen aynı şey. Evet, bir yerde başka buna benzer bir örneklemesi var. Şimdi ilkin yani tekillik diyor. İlkin kavramın ilk olumsuzlama olarak özgürce ayrımlaşmasıdır. Kavramın özgürce ayrımlaşması tekil. İlk olumsuzlama olarak. Bu olumsuzlama ile kavramın belirliliği koyulur diyor. Şimdi tekilin olumsuzlaması Eğer tekilde olumsuzlama gösterebilirsek o zaman ayrımlaşmayı zaten göstermiş olacağız.
Evet. Tekil tek olandır. Ayrım. Tekil tek olandır. Ama hem tek hem olandır. Onun için tek değildir. Yani dolayısıyla tek olmadığını gösteriyoruz tekilin.
Evet. Tekilin tek tekil tek olmasından ötürü evet, öyle diyebiliriz. Kendini kendinden itendir. Tekilin tekil kendi için varlık bu örneğini veriyor. Bu bir mantıkta. Eğer orada tekil, burada ona onu göremedim. Belki vardır ama
tek olmaması
dediği şey tırnak içinde bu yani işaret eylemi üçüncüye düşen bir eylem. O ancak görüldüğü yapıldığı sürece, o işaret sürdüğü sürece var. Ama bu tekili anlatıyor ya da teki anlatıyor ve birin o zaman birin mantığına dönüyoruz. Tekillerin öyle bir şey var. Çokluğa çoğula geçme karakteri var. Burada daha değişik bir çıkarsama yapıyor, yanılmıyorsam. Şimdi tekil kendine olumsuzladığı zaman ya da tekilin olumsuzluğu yargıdır. Onu söyleyebiliriz. Basit olarak şu. Önceki olumsuzlamayı tarafa bırakıyoruz. Yani tekilden tekrar geriye dönmek değil amacımız. Tekilin analizini yapmak değil amacımız. Tekilden ilerlemek. Tekilden ilerlemek için tekilin olumsuzluğunu görmemiz gerekiyor.
Tekil varlıktır ama belirlidir. Dolayısıyla
evet. Eğer onu kullanabilirsek, eğer ona mantığınız kabul ediyorsa, yani şeye geldiğimiz zaman, kurgul momente geldiğimiz zaman, bir birliğe geldiğimiz zaman o da belirli ve orada da olumsuzlama var. O zaman o olumsuzlama tekrar diyalektiği ya da o diyalektik süreci başlatan. Enerji oluyor, güç oluyor. Yani tekilde durup kalmıyoruz çünkü tekil olumsuz ve o olumsuzlama dediğim gibi diyalektik anlamına geliyor. Yani aslında tekil aynı zamanda da olumlu olarak onu olumlu olarak görebiliriz ama aynı zamanda da olumsuz. Ve oradan ilerleme tekrar başlıyor. Burada Hegel ilk olumsuzlama olarak özgürce ayrımlaşmasıdır diyor kavramın. Bu olumsuzlama ile kavramın belirliliği koyulur. Şimdi burada kavramın belirliliği koyulur diyor. Buradaki kavram belirliliği derken evrenselden tikele geçişi kastetmiyor. Yani daha önceki tikellik ya da ayrım momenti evrenselin şeyiydi, diyalektiğiydi. Şimdi yargıyla kavram arasındaki ilişki kavramdan yargıya geçiş. Evrenselden tikele geçiş diye onun aradaki paralelliği ve ayrımı iyi görmemiz gerekiyor. Yani tamamen unutabiliriz. Şu anda kavram bir bütün ve tekil olarak duruyor. Yani tekil aslında kavramın gerçeği. En tam kavram. Çünkü daha önceki iki momentte, evrenselde, tikelde soyut diyecek Hegel. Bunlar şey değiller. Kendi başlarına duran momentler değiller. Ancak birlikleri içinde durabilirler ve birlikleri ise tekil kavram ve şimdi kavram tamamlandığına göre kavramın diyalektiğinden söz edebiliriz. Kavramın diyalektiği yargı. Kavramın olumsuzlanması yargı. Kavramın belirlenmesi, belirlilik kazanması, yargı. Hepsi aynı şey.
Tasım
kavram belirli olmayan.
İlk an genelde kavram, evet.
Ama aynı zamanda kavram olma belirlenimi taşıyor.
Belirliliği yargıya düşen.
Evet, dolayısıyla
kavramın olumsuz, evet, belirlilik olumsuzlama taşıyor demektir. Ve kavramın olumsuzlanması, kavramın kendini belirlemesi, doğal düşünceye yardımcı olabilir miyiz burada? Yani yargılarda yaptığımız şey kavramı kavramla ilişkilendirmek.
Yani belirlemek.
Yani. Belirlemek. Yani sadece gül demiyoruz. Ki gül kavram değil tabii ama sadece tekil demiyoruz. Tekil evrenseldir diyoruz ya da tekeldir diyoruz. Çünkü bunlar meşru ya da bunlar mantıksal. Yani gördük daha önce. Kavram bize üç momentinin de saydam ve eşit olduğunu gösterdi. Şimdi yargıda o üç moment kavramın işlevi olarak oynuyorlar ya da kendilerini gösteriyorlar.
O saydamlık kendini teşhir ediyor bir anlamda. Onu evet. Ortaya koyuyoruz.
Yani kavramda yargı yok. Çünkü kavramda yalnızca kavram var. Değil mi?
Evet.
Kavram momentleri onun türleri olarak kabul edilebilir diyor Hegel ama bu dışsal düşünceye düşer diyor. Yani yine de o momentler aynı zamanda birler. Ve onların yani evrenselden tikele geçmek yargı değil. Evrensel tikeldir dendiği zaman bu yargıya benziyor ama yargı değil. Yargı kavramın bütün kavramın işlevi ve henüz evrensel de bütün kavram ortaya çıkmış değil. Hatta tikel de ortaya çıktığı zaman kavramın tamamlanması ve dolayısıyla kavram yok ortada henüz.
Sadece belirlilik var çünkü.
Sanırım bu zor bir bölüm ve yani adım adım ilerleyebiliriz.
Bana çok iyi geldi. Bana da tam bir geliyor, evet.
Yani kavramın momentlerini düşünün. Evrensel tikel değil. Bak, şu söylediğim şey çok yardımcı olabilir. Yargı aslında kavramın işlevi, yani kavramın momentlerinin şeyi değil, açılması değil. Eğer öyle olsaydı o zaman hemen daha baştan yargıyla girerdik kavrama. Evrenselden tikele geçişin kendisi kavramın yarılması olurdu. Ama olmuyor çünkü henüz ortada tam kavram yok. Tekil yok. Tekil olmadıkça kavram
kavramı tamamlanmış hali tekil mi?
Evet. Üç momentinin de bulunması.
Anladım. Üç momentinin.
Gördün mü? Çok kolay aslında. Hı. Evet. Yani o bütünlük geldikten sonra yargıya geçebiliriz.
Tekilsiz. Tekile geldiğimiz zaman tekil kendisini karşısına alıyorsa, kendi için varlık özel taşıyorsa, tekilin olumsuzu tekildir.
Evet.
Bir ilerleyiş olmaz. Yani evet. Bir döngü olur orada.
Evet. Doğru.
Yani yargıya ilerlemek orada niye meşru ya da akılsal?
Şimdi orada Hegel de şeyler söylemiş. Yani çok şu anda yardımcı olmuyor ama ilkin tekillik kapısıdır ki kavramın kapılarını ayrımlar olarak koyar diyor. Yani tekillik kapısından önceki
evrensel ve tekili.
Onlar ayrımlar değil.
Ayrımlar değiller.
Evet. İlkin tekillikte bu ayrım olanaklı olacak diyor. Yani
ilk kez o uçlu evrensel ve tekili tekilde ayırt ederiz anlamında söylüyor değil mi?
Evet. İlk kez
tekilde ayrılır.
Bunun önceki durumdan farkı ne? Yani daha
tekil özdeşlik yani, gibi olmuyor, değil mi? Tekil özdeşlik
ya da
gibi.
Da zaten tekil çıkmamış.
Evet. Ama gene de bir şey var, ayrım var. Yani tekil çıkmadan da bir ayrım var. Evrenselden tekile geçişin kendisi bir ayrım kapısı gibi
siz
görünüyor.
Tekil de aynı şeye ben. Olgusallık tekille tamamlanıyor. Olgusallık veya dinçelik.
Yani şurada bir ifadesi var.
O yargı yani. İçin. O da ama daha ileriki bir aşama. Yani bu da başımıza çok büyük problemler çıkartır. Olgusallaşma tekille tamamlanıyor derken, yani o zaman kavramın evrenselden tekele geçmesi olgusallaşma mı olacak?
Edimselleşme
yani, tekille tamamlanacak.
Büyük mantıkta olgusallaşmasıdır.
Yargı. Ama evrenselden tikele geçme yargı değil diyoruz.
Yani, tikele değil, tekili için konuşuyoruz.
Evrensel.
Kavramın.
Evet. Kavram için, kavram içinde de bir şey var. Evrensel ve tikel ayrımlaşması yok mu?
Var.
Ama o yargı değil.
Kavramın evrenselden tikele ya da tekile geçiş yargı değil.
Değil.
Ancak
değil,
tekilden ama tikele ya da tekilden evrensele geçiş yargı. Başlangıç yargıları ya da
evet.
Şeye benzetebilir miyim? Daha fazla, evet. Her şey bir tür sistematik yapıda olduğu için, mesela varlık bölümü,
evet.
Orada dolaysız varlıkla başladık, belirli varlıkla kendi için varlık. Evet. Şimdi hani eşleştirme ya da iz düşümlerine baksak, tekil burada kendi için varlığa denk düşüyorsa, kendi için varlıkta da kendi için varlık kendisine karşısına alıyordu. Evet. Her kendi olumsuzluğu, aynı zamanda da kendi için varlığın olumsuzluğu belirli varlık. Değil mi?
Kendi için varlığın olumsuzu, yani önceye doğru, geçmişe doğru, geriye doğru bakarsak oradan belirli varlıktan geliyor.
Belirli varlıktan geliyor ve belirli varlıkla
evet. Ama belirli varlıkla başkalık ilişkisi var.
Başkalık ilişkisi
var. Geçişe ve başkalık
yok. Kendi ve başkalık.
Daha varsın.
Bak, büyük mantıkta tekili yargıya doğru giderken yaptığı bir çözümleme var. Orada bir ve bu
onların bu benzetmesi yani. Benim çok hoşuma gidiyor çünkü burada hemen işaret eden ve edilen karşıtlığı var.
Orada ben yani, bir şey bulduğunu görüyorum. Yani bazen şu an hatırlamadım. Ama orada o geçiş
nasıl? Peki anca buyla işaret edilirse bir kere bu diyen biri var teknik karşısında.
Hayır o ayrı muanlamda bulmuyor. Bu
tamam Levent doğru diyor. O zaman orada teknikin çoğalması olur.
Görüngü bilime düşen bir şey.
Ama yargıya geçiş ayrı bir şey. Evet. Değil mi?
Bu olmayan yani, aynı
sistem zamanda. Olarak sanki aynı gibi demek istiyor bence.
Yani, uzaysal olarak düşündüğünde bu olmayan, yani zamansal olarak şimdi olmayan anlamında şey yapıyor. Ben öyle anladım.
Bitiyor bu şey. O zaman ağır bir bölüm değil mi? Yani aslında bu şey yapıyor bence.
Ya şimdi okuma şeyine sağlayacak bize biraz. Evet. Yani hiçbir şey yapamadan okunmuyor. Yani okunuyor da anlaşılmıyor. Bu çalışma okumayı sağlayacak.
Evet. Ve de başka noktalara da götürüyor bizi zaman zaman. Öğretici de oluyor bence. Yani hem tazeliyor bazı şeyleri hem sorgulatıyor. Yani yavaş yavaş nesneye de geçeriz bu bağlantı içinde.
Yani nesneye geçeriz ama daha şey...
Bu da enteresan bir şey.
İçine işleyemedik artık.
Çünkü tasım şey de kavram olan o yargının eksikliği tamamlandığı zaman üçüncü faktör dolduğu zaman tasım ortaya çıkıyor. Tasım da şey üç momentin bağlantısı. Yani normalde insanlar tasımı bir uslanmama biçimi olarak düşünüyorlar. Önermeler falan filan. Eğer öyle değil ya. Sadece bu kavram momentlerinin oyunu ya da etkileşimi ve o tamamlandığı zaman, yani tasım aslında nesneye geçmenin eşiği. Çünkü her şey tasım, yani her şey evrensel, tikel ve tekil. Yargı, Hegel yargı içinde her şeydir diyor ama yargı şeyi kapsamıyor. Üçüncü momenti belirtik olarak kapsamıyor. O yüzden tasıma geçmek zorunda.
Yargıya Allah momenti diyerek, yani şeylere, evet. Ayrımlara sarılmak, onlardan evet. Kalmak.
Sonluluk momenti diyor ve... Ama orada bir başka soru çıkıyor. Hegel niye yargıdaki, tasımdaki yargıları kavramlar gibi görüyor? Orada haklı mı?
Evet, onu soracaktım ben. Yani
orada, evet. Onda da çok haklı.
Haklı olduğu yer varsa işte o benim sorduğum soruyla da ilgili.
Bilmiyorum nasıl bağlıyorsun ama oradaki haklılığı şeyden geliyor. Yani yargının kendisi aslında o kavramsal birliğe şey yapıyor, izin veriyor ya da onu kabul ediyor. Yani
yargı gerekiyor zaten.
Aslında yargıda kalmak yani demek, yani o söylediği duruma
düşünülmesi. Yargıda yani tekil, tekil evrenseldir dediği zaman, bakın bir şey soracağım herkese son olarak. Tekil evrenseldir dediği zaman yargı formel olarak, yani yargının biçimi bu, tekil evrenseldir nokta. Bunu söylediği zaman biz tekili ayrı düşünüyoruz, evrenseli ayrı düşünüyoruz değil mi? Şimdi tekilin çözümlemesini yaptığınız zaman ne oluyor? Tekil neyi kapsıyor?
Evrensel
ve tikeli kapsıyor. O kapsadığına göre önermeyi, yapıyı kurarsak ne olur?
İç.
Evrensel ve tikel. Tikel. Evrenseldir. Hı. Yani şu yargı neydi? Yargı sizin şu an. Tekil evrenseldir. Burada zaten evrensel kapsanıyor. Evet. O yüzden bu kabul ediliyor. Ama burada aynı zamanda da tikel kapsanıyor. Yani burayı T ve E diye açtığımız zaman görünüyor. Totoloji ortaya çıkıyor. Evet.
T
ve E. Şuna koşaç diyelim. E oluyor. Peki, evrensel kendinde potansiyel olarak şeyi kapsıyor mu tikeli? Evet. Ve tekini de kapsıyor o zaman. Yani o zaman şurada tekini açabiliriz tekrar, tikel ve evrensel diye. Burada bir de evrensel var. Bunlar mantıksal olanaklar.
O yani, zaten ne?
O yüzden evet bir sürü şekli, yani burada işte bunların o şey var.
O 2500
açılış, evet açılış biçimleri. Yani ne diyorduk onlara? Faktöriyel açılımı. Yani kaç kombinasyon yapılabilir falan, onlara bakılabilir. Doğal mantık bunların hiçbirine itiraz etmiyor da. Çünkü mantıksal olarak hepsi geçerli. Yani gül kırmızı olabiliyor. Gül ayrı bir şey ama kırmızı bambaşka bir şey. Niye o ikisinin arasındaki bir özdeşlik doğrulanıyor? Çok saçma değil mi? Gül güldür, kırmızı kırmızıdır. Ama bütün doğal mantık, herkesin logosu o bağlantıya izin veriyor. Çünkü orada mantıksal biçim olarak şeyi kullanıyor. Bu yargı biçimini kullanıyor. Yani kavramlar olduğu için ve aynı şekilde tasında da o bilinçsiz olarak şeylerini açıyor. Hepsine izin verebiliyor çünkü olanaklı.
Nitelikte bunu yapıyoruz ama nicelikte bunu yapmıyoruz. Nicelik buna müsaade etmiyor değil mi?
Hani?
Elma ile armudu. O anlamda toplayamıyoruz.
Ha, o anlamda toplayamıyoruz. Evet. Evet. Orada.
Ama mantıksal nicelik kendi için birliğinde.
Nicelik biri öğesi olarak evet. Oluyor. Yani bir şey değil. Elma ya da armut değil.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Evet, o zaman...
Karşılık ilişkisi başka bir şey değil.